Ayrım 11.
Güldüğü için mutlu olan çocuk. Aynı paralelde bir girişimi Müjdat Gezen de uyguladı. Bir dergide okuduğuma göre Kapitol'de Müjdat Gezen Çocuk Merkezi'ni hizmete sokmuş. Girişte ödenen bir ücret karşılığında anne babalar rahat rahat alışverişlerini yaparlarken çocuklar gün boyu eğlenebilecekleri gibi tiyatro ve müzik yarışması gibi etkinliklere de katılabiliyorlarmış. 30 kişinin çalıştığı merkezde pedagogların denetiminde 120 çocuğa aynı anda hizmet verilebiliyormuş. Çocuğa hizmet anlayışının güzel örnekleri bunlar. Çocuğa hizmet, onun hayatına her türlü güzelliği katma eylemi. Temel ilkeler doğrultusunda insanca yaşarken hayatını sanat, kültür ve sporla ışıklandırmasına yardımcı olma eylemi. Bakın bu tür güzelliklerin insan yaşamında ne kadar önemli olduğunu ufak bir pırıltınız diye imzasını atmış bir gencimizin anlatımında buluyoruz. Mutlu, ışıl ışıl bir mektup. Sizin ve Leo Buscaglia'nın kitaplarını okuduğumdan beri içimde ne kadar çok ışıltıya sahip olduğumu ve neler yapabileceğimi fark ettim. Hayatımdaki küçük mutlulukları bir düşündüğümde ne kadar çok olduğuna şaşırıp kaldım. Biricik kuşum Uğur'un şaklabanlıkları, içimden geldiği gibi yazabilmem ve resim yapabilmem, yağmur yağdığında herkes bir telaşa düşerken ağır aksak yürüyüp, kapüşonumu çıkarıp her damlayı hissetmem, üniversite sınavlarında istediğim bölümü kazanmam, değer verdiğim insanların sıcacık bir bakışı, insanlar baleden zevk almamı anlayamadıklarını söylerken benim Romeo ve Juliet'te oturup ağlamam. Meğer neler yaşayabiliyormuş insan. Bütün bunları düşündükten sonra kendi kendime dedim ki, eğer binlerce küçük pırıltı yaşayabildimse şu 17 yıl içinde demek ki önümde bir ışık seli uzanıyor. Balıklama atlamalıyım onun içine. Kitabınızdaki birçok şeyi tatmış olmak ve bana rehber olduğunuzu size bildirmek beni mutlu ediyor. Örneğin klasik müzikte hangi eserden başlanıp nasıl bir sıra izlenmesiyle ilgili verdiğiniz bilgi bana rehber oldu. Zaten birkaç kaset ve CD ile başlamış olduğum bu keyifli işe kararsızlık içinde devam etmeyeceğim. Balenin ve operanın tadını aldım. Kendi kendime bir şeyler yazıp yeri geldiğinde düşüncelerimi açığa vurabiliyorum. Renkleri uyuşturamam veya çizgilerim güzel olmazsa gibi endişelere kapılmadan dilediğim gibi resim yapıyorum. Okuma zevkimi hiçbir zaman kaybetmedim. Bir kitabı elime alıp sessizlik içinde başka bir dünyanın içine girmekten inanılmaz bir zevk alıyorum. Ve şimdilerde yeni hevesler, gitar ve seramik. Bunları geliştirmek için var gücümle uğraşıyorum. Okullar açıldığından beri ders vermeye başladım. İstediğim şeyleri kimseye yük olmadan alabiliyorum böylece. Artık kafamı kurcalayan sorunların üstüne gidip çözümler arıyorum. Hedeflerim, hayallerim, ümitlerim büyük. Edebiyat öğretmenim Nadir Bey'in söylediği şu söz hep hatırımda. Onu hedeflemezsen dokuzu alamazsın. Birçok açıdan kendimi şanslı buluyorum ve en önemlisi gülüyorum. İnsan kendini o kadar iyi hissediyor ki. Hem biliyor musunuz, insan mutluluktan gülmezmiş, güldüğü için mutlu olurmuş. Dilerim bu gencimizin pırıltılı mutlulukları bir ışık seline dönüşerek sürüp gitsin. Biz bir acayip severiz çocukları. Çocuklarımızla ilgili bu bölümün sonuna yaklaşırken hem güldüren hem de düşündüren bir öz eleştiriyi Çetin Altan'ın yıllar önce Şeytanın Gör dediği köşesinde yazdığı Biz Bir Acayip Severiz Çocukları başlıklı yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim çocuklara karşı geleneklerimizden ve tarihsel yapımızdan süzülen özel bir yakınlığımız, özel bir anlayışımız ve özel bir sevgimiz vardır. En duyarlı olduğumuz nokta da çocukların özgür bir kişiliğe sahip olmaları ve daha önceki kuşakları sarmalayan koşullanmalara tutsak edilmemeleridir. Daha 2 yaşına basmadan hepsini resim ve müzik rüzgarı estiren oyuncaklar dünyasına yöneltir, en ufak bir korkutmayla dahi benliklerinde herhangi bir ürküntü yaratmamaya dikkat ederiz. Her ev bir çocuk cennetidir bizde. Hiçbir aileden, hiçbir çocuğa karşı şimdi seni ayaklarımın altına alır kemiklerini kırarım gibi bir öfke patlaması çıkmaz. Çocuğa her lafın başında kes sesini yoksa gebertirim, bir tane çarparsan bir de yer çarpar, tez günde Allah canını alır inşallah türünden gözdağları ve beddualarla itip kalkma yoktur bizde. Eğitim düzenimiz gayet moderndir. Özellikle tarihsel olayları analitik bir bakışla didik didik edecek ve çağın yorumlarına en uygun gerçeği arayıp bulacak beyinsel bir cerbezeyle yetiştiririz onları. Çocuklar en kuytu köylerde dahi ana babalarıyla arkadaş olarak büyür ve okulda öğrendiklerini onlarla konuşa tartışa benliklerinde iyice pekiştirirler. Akşamları da ailece toplanıp müzik yaparlar. Bizde çocuklar daha 5 yaşına basmadan kendilerine ait küçük bir kitaplığa sahip olurlar. Özellikle köylerdeki yaş günü kutlamalarında herkes yaşlarına uygun kitap hediye eder onlara. Aç, sefil, perişan, sokaklara terk edilmiş bir tek çocuk yoktur bizde. Blue çağı bunalımlarının kolay atlatılması için kız çocuklarıyla erkek çocuklarının arkadaşlığını çok küçük yaşta başlatırız. İçlerinden başka şey düşünüp dışlarından başka şeyler söyleyen, kişiliği ikiye çatlamış şizofrenik tiplere bizde rastlanmaz hiç. Hepsi çok sağlıklı beslenir ve minerali, vitaminiyle 3500 kalorinin üstünde kalori alırlar. Spor, dünyayı gezip tanıma, sağlık ve bakımlı giyinme, çocuğu üst düzey bir yaşama hazırladığı için ailelerde, okullarda büyük önem verirler bu konulara. Ana dillerini çok zengin konuşur ve daha ilkokulda yabancı dili öğrenmeye başlarlar. 40 yılda bir ufak tefek suç işleyen çıkarsa o özel bir eğitim merkezine alınır ve çocuklar için özel bir mahkemede özel yöntemlerle kişiliği hırpalanmadan yargılanır. Suç işlediği iddia edilen çocuklar büyüklerin bulunduğu cezaevlerine asla gönderilmez ve cezaevinden yargıç önüne iki karış boylarıyla dağ canavarları gibi asla zincire vurularak getirilmez. Çocuk sevgisi çok derin ve çok köklüdür bizde. Biz bir acayip severiz çocukları. Buruk bir gülümsemeyle okunan bir yazı ama insanı düşünmeye ittiği de bir gerçek. Kendi çocukluğumuzda yaşadığımız olumsuzlukları çocuklarımıza yaşatmayalım artık. Dayak yediysek dayak atmayalım. Saygı görmediysek saygı gösterelim. Bize güvenmedilerse biz çocuklarımıza güvenelim. Bizi öpmedilerse biz onları bol bol öpelim. Bizi yetiştirmedilerse biz çocuklarımızı hem de en iyi biçimde yetiştirelim. Genelde insanlar olumsuz da olsa yaşadıklarını yinelerlermiş. Gelin biz kıralım bu olumsuzluklar zincirini. Alışılmışı değil, insanın aklına ve gücüne saygı gösteren engebeli patikayı seçelim. Düşüne, tartışa, bulabileceğimiz çıkış yollarına yönelelim. Bu konuda yazılan kitapları okuyup, bilgilenip, çağdaşlığı yakalayalım. Çocuk konusunda sonuç olarak bir insan yetiştirmekte olduğumuzun farkına varalım. Ona temel ilkeleri gerçek anlamda öğretelim, anlamasını sağlayalım, yaşayarak, yaşatarak özümletelim. Sosyal yaşamını kültürle, sanatla, sporla, bilgiyle yoğurarak ona hizmet verelim. Ve bütün bunları sadece kendi çocuğumuzu değil, tüm çocukları düşünerek yapalım. Ufkumuz kendi çocuğumuzla sınırlanmamalı. Mahallemizin, ülkemizin, hatta dünya çocuklarını da düşünecek kadar geniş tutmalıyız ufkumuzu. Tüm çocukları düşünür, ona göre davranır, katkıda bulunmaya çalışırsak, bu yine dönüp dolaşıp bizi bulacaktır. Çünkü bizim çocuğumuz diğer çocuklarla birlikte yaşayacaktır. Çünkü gelinimiz, damadımız bu çocukların arasından çıkacaktır. Zamanımızı sadece kendi çocuğumuza değil, mahallemizin çocuklarına hizmet vermek için veya okulda görev almak, gönüllü olarak çalışmak için de ayırmalıyız. Tüm çocuklar için verdiğimiz her hizmet, gösterdiğimiz çaba çok daha güzel bir dünyanın yolunu aşacak ve çocuğumuz diğer çocuklarla birlikte işte bu dünyada bizim ve bizim gibi düşünenler sayesinde daha mutlu yaşayacaktır. Çocuklarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layıklar. Yükselen Yıldızlar, Babalar. Yıllar önce Küçük Ev adında herkesin beğenisini kazanmış bir televizyon dizisi vardı. İşin ilginç yanı, gençlerin asla kaçırmak istemedikleri bu diziyi okullarda da öğretmenler salık veriyor, öğrencilerinin ve ailelerinin izlemesini istiyorlardı. Çocukları, gençleri, aile ve eğitimcileri televizyon başında buluşturmayı başaran o çok ender programlardandı Küçük Ev. Benim bu diziden haberdar olmamsa ilginç bir biçimde gerçekleşmişti. O zamanlar, yani bundan 17-18 yıl önce, herkesler evlerine harıl harıl televizyonlar alırken, biz azıcık da ukala bir tavır içine girerek o aptal kutusunu evimize asla sokmama kararını vermiştik. Derken bir gün, İlkokulda olan büyük kızım Öğretmenin beni görmek istediğini söyledi. Kalkıp gittim. Sabahat Kiper öğrencilerini dikkatle eğiten titiz bir öğretmendi. Biraz hoşbeş ettikten sonra konuya girdi. Biliyorsunuz televizyonda yeni bir dizi var. Küçük Ev dedi. Hiç bilmiyordum. Çocuklar için çok yararlı. Olabilir. Her programdan sonra yani ertesi gün sınıfta dizide olanları konuşuyoruz. İyi de bunları bana neden anlatıyorsunuz? Sorun şu ki kızınız bu tartışmalara katılamıyor. Ona niçin bu kadar suskun kaldığını sorduğumda evinizde televizyon olmadığını, bu nedenle de dizi hakkında hiçbir şey bilmediğini anlattı. Hay Allah, nihayet jetonum düşmüştü. Sabahat Hanım sert sert bakıyordu bana. Sonunda konuştum. Sormak istediğiniz buysa kızım doğru söylemiş. Bizim evde televizyonumuz yok dedim. Sabahat Hanım bu kez şaşkın şaşkın bakıyordu. Neden dedi alçak bir sesle. Neredeyse maaşıyla bir televizyon alıp bize armağan edecek gibi bir hali vardı. Zaman öldürdüğü gerekçesiyle almadık dedim. Sorunun parasal olmadığını anlayınca bu kez yine kızgın bakmaya başlamıştı. İyi ama düğmesine basmak sizin elinizde. Yararlı olanı izler, zamanı öldüren cinstense kapatırsınız olur biter. Sınıfta herkes bir konudan söz ederken Nilgün gibi parlak bir öğrencinin konu dışı kalması onun ruh sağlığı açısından hiç de iyi bir şey değil. Eve döndüğümde eşime durumu anlattım. Ve böylece ertesi gün çocuğumuzun ruh sağlığını korumak için aptal kutusu sözlerini bir kenara bırakıp evimize bir televizyon alarak biz de izleyiciler kervanına katıldık. Küçük Ev'i ilk izlediğimde gerçekten etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Laura Ingalls'ın kendi çocukluğunu anlattığı romandan yararlanarak hazırlanmış olan programda, Amerika'nın ilk yıllarında açık topraklarda çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir ailenin öyküsü anlatılıyordu. Aile bireylerinin dayanışması, zor koşullarda herkesin üstüne düşeni yapması, anne ile babanın çocuklarını eğitmeleri eğlenceli olaylarla anlatılıyor ve bu arada çok güzel mesajlar veriliyordu. Programın yıldızı, çalışkan ve dürüst bir çiftçi olan babaydı. Anne ile kızlarının özenle kurdukları mütevazi sofrada hep birlikte yemeklerini yedikten sonra baba eline kemanını alıp onlara çalıyor, çocuklar da şarkı söyleyerek babalarına katılıyorlardı. Yatma vakti gelince anneleri başuçlarında onlara kitap okuyordu. Okulda karşılaştıkları sorunlarda babaları onlara yardımcı olurken, bir yandan da ömür boyu yararlanacakları öğütler veriyordu. Kızı ilk kez aşık olduğunda bunu babasına açıyor. Babası kızının duygularını anlamasına yardımcı oluyor. Ona erkekler hakkında bilgi veriyordu. Sınıfın zengin ve şımarık kızının övünmelerine sinirlendiğinde, hatta kıskandığında yine babası kişinin üstündekilerle değil, kişiliğindeki güzelliklerle gurur duyması gerektiğini ılık bir gecenin sessizliğinde anlatıyordu. İşte böyle bir diziydi Küçük Ev. Gençlerimize en sevdikleri program sorulduğunda hemen Küçük Ev yanıtı geliyordu. Dizide en çok babayı beğeniyorlardı. Sanki hepsinin hayalindeki sıcak, hoşgörülü, anlayışlı, yardımcı, yol gösteren baba isim geliyordu Küçük Ev'in babası. Yıllar sonra başka bir dizi yıldızlaştı. Bill Cosby'nin başrolü oynadığı yine bir aile dizisiydi. Bu kez günümüz ailesi ele alınmıştı. Anne avukattı ve çalışıyordu. Baba doktordu ve 5 çocukları vardı. Çocukların kimi ilkokulda, kimi lisede, kimi de üniversitedeydi ve her birinin ayrı ayrı sorunları vardı. Her bölümde çocuklardan birinin sorunu eğlenceli biçimde ele alınıyor ve genelde babanın desteğiyle bu sorun çözümlenirken yine alttan alta olumlu mesajlar veriliyordu. Güldürerek eğiten o az bulunur programlardandı. Ve o günlerde yapılan anketlerde gençlerin ve çocukların en sevdikleri program olarak liste başıydı. Dizinin yıldızıysa ailenin babasıydı. Gençlerimiz Bill Cosby'nin çizdiği baba modeline hayrandılar. Çocuklarıyla şakalaşan, engin bir hoşgörüyle onları yönlendiren bu baba tiplemesi de tıpkı Küçük Ev'deki baba gibi onların gönüllerinde taht kurmuştu. Bunca yıl araya karşın iki baba tipinin bu kadar beğeni kazanması dikkatimi çekmişti. Küçük Ev bundan 18 yıl önce izlenmişti. O dönemin çocukları büyüyüp kendileri anne baba olmuşlardı. Cosby dizisinin babasıysa çok daha yakın bir zamanda gösterime girmişti. Ve o da aynı ilgiyi gününün çocuklarından ve gençlerinden görüyordu. Demek ki geçen zamana karşın ikisinin birleştiği bir nokta vardı. Bu dizilerin eğlenceli olmasının yanı sıra gençlerimizin babalarına daha yakın olmak, onlarla her şeyi konuşabilmek, dertleşebilmek, onlarla birlikte gülmek, onların deneyimlerinden yararlanabilmek arzusuydu. Babalarıyla sıcak ve sevginin açık açık gösterildiği dostça bir ilişkinin özlemi içindeydiler. Bakın bir gencimiz bu arzusunu nasıl dile getirmiş. Benim annem ve babamdan pek bir sıkıntım yok. Ama babamın biraz daha açık sözlü, ileri görüşlü ve anlayışlı olmasını isterdim. Yani bir sıkıntım olduğu zaman babamın kucağına oturup her şeyi ona anlatabilmeliyim. Babamla çeşitli tartışmalara girebilmeli ve her zaman onun haklı olmadığını anlatabilmeliyim. Babamla kol kola alışverişe gidebilmeliyim. Onun en iyi olduğu anların her zaman devam etmesini çok isterdim. Çağdaş Baba Modeli. Hürriyet gazetesinde Meltem Pusat'ın hazırladığı Tıp Dünyası bölümündeki Gelişen Toplumumuzun Çağdaş Baba Modeli başlıklı yazıdan alıntılar yaparak uzmanların bu konudaki görüşlerini aktarmak istiyorum. Sert ve otoriter baba tipi çocuklarda ruhsal bozukluklara yol açıyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan araştırmalarda yıllardır alışılagelmiş sert ve otoriter baba tipi yerine sevgisini belli eden, gerektiğinde çocuğunun yaşına inebilen baba tipi ortaya çıktı diyerek giriş yaptıktan sonra yazı şöyle devam ediyor. Gelişen toplumumuzun çağdaş baba modeli belirlendi. Araştırmalar, aile yapısı içinde yıllardır alışılagelmiş sert ve otoriter baba tipi yerine anlayışlı, sevgisini belli eden ve gerektiğinde onun yaşına inen baba tipinin ortaya çıktığını açıkladılar. Kültür Lisesi tarafından hazırlanan Yaşadıkça Eğitim adlı yayında İsveçli çocuk pedagogu Shalva Amonashvili toplumumuzda baba kavramının artık değiştiğini belirterek sert ve otoriter baba tiplerinin çocuklarda sevgi eksikliğinden kaynaklanan kişilik bozuklukları ve bazı psikolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açtığını söyledi. Çocukta ortaya çıkan bazı psikolojik sorunların kaynağında anne baba davranışının aranması gerektiği kaydedilen yazıda şu görüşlere yer verildi. Bazı veliler çocukları için her şeyi yaptıklarını sanıyorlar. Örneğin çocuklarını giydirdiklerini, onlara baktıklarını, oyuncak aldıklarını ve öğütler verdiklerini söylüyorlar. Ancak bunların pek azı çocukları dövmek ve azarlamak yerine onları anlamak, onların yaşına inme gayreti içinde bulunuyorlar. Özellikle ailelerin büyük çoğunluğunda babanın vermesi gereken eğitimin, ilginin eksikliği görülmektedir. Baba çok çalışmakta, eve geç gelmekte ve eğitsel incelikler için zaman ayıramamaktadır. Bir ailede eğitimle baba değil de sadece anne, büyük anne, teyze, abla ilgileniyorsa eğitim yarım kalmış demektir. Bu durum yıllar sonra da olsa çocuğun duygusal gelişiminde kendisini gösterecek ve tehlikeli olacaktır. Uzmanlar ideal baba tipinin korku saçmaması gerektiğini belirterek şu görüşlere ağırlık verdiler. Çocuğun kelimenin tam anlamıyla babaya ihtiyacı vardır. O kendisiyle birlikte yaşamını geliştirecek, ona yürekli, dürüst ve çalışkan olmayı öğretecek bir babaya ihtiyaç duyar. Ancak bunlar öğrenilirken sevgi ve arkadaşça bir ilişki kurmak çok önemli olmaktadır. İşte o yazıda böyle anlatılıyordu Çağdaş Baba Modeli ve yine dönelim mektuplarımıza. Ailem içinde en olumsuz davranan genelde babamdır. Babam her zaman sinirlidir ve hep kendini düşünür. Ona göre herkes kötü, sadece kendi iyidir. Bunları benim yazdığımı bilse kıyamet kopar herhalde. Babam telefonda bağıra bağıra konuşmasa daha iyi olurdu. En sinir olduğum huylarından biri de çok telaşlı olmasıdır. Örneğin bir yolculuğa çıkacağımızda diyelim biletlerimiz saat 2'de. Biz haydi saat 12'de terminaldeyiz. 2 saat direk gibi dikiliriz orada. Bu arada bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim. Bir yaz günü vapurdan iniyorduk. Benim elimde 3-4 tane dolu kavanoz bulunan bir naylon torba vardı. O kadar kavanoza karşın torba hayli inceydi. Merdivenlerden inerken torba koptu, kavanozlar da yere düşüp kırıldı. Çok korkmuştum. Aslında bunda benim bir suçum yoktu. Torba o kadar ağırlığı taşıyamamış, incelip kopmuştu. Tabii gel sen bunu bir de annemle babama anlat. Herkesin içinde bana sakar şey ne olacak? Zaten bir şeyi düşürmeden getiremez diye çıkıştılar. Bu sözler beni çok kırmıştı. Herkesin içinde resmen rezil olmuştum. Ağlamamak için kendimi zor tutmuştum. İşte bu, annemle babamın bence olumsuz olan davranışlarından bir örnekti. Ama yine de annemi ve babamı, küçük kardeşimi de unutmamam gerek. Çok, çok, çok seviyorum. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi gençlerimiz eleştirilerinde çok ölçülü ve dengeliler. Kendilerini kıran, üzen davranışları, aile içinde var olduğunu bildikleri sevgiden ayırarak ortaya koymayı şu gencecik yaşlarında ne de güzel beceriyorlar. Her iki mektupta da olmamasını istedikleri davranışları anlatmış, bunun yanı sıra sevildiklerini bilircesine sevgilerini açık açık haykırmışlar. Bana bunu yaptılar, beni sevmiyorlar. Ben de onları sevmiyorum işte demiyorlar. Tam tersine büyük bir olgunlukla beni seviyorlar, bunu biliyorum. Ben de onları seviyorum ve onlardan vazgeçemem. Ama ne olur şöyle şöyle davranmasalar, böyle konuşmasalar şeklinde konuyu ortaya koyuyorlar. Böyle gençler için bizler de elimizden geleni yapmalı, çaba göstermeli, davranışlarımızda daha dikkatli olmalıyız. Gençler ayrıca babalarının bakımlı, şık, görgü kurallarına uyan zarif beyler olmalarını istiyorlar. Özellikle de genç kızlarımız bu bakımlı hoş beylerin koluna girip gezmeye gitmek istiyorlar. Aslında bu babalar için çok büyük bir iltifat. Aman ne yaparsa yapsın, yüzünü bile görmek istemiyorum diye düşünseler daha mı iyi olurdu? Onun için babalar bu tür isteklerin değerini bilip onlara cevap vermeliler. Bu, babayı süsleyip püslemek arzusu bir zamanlar bizim evde de yaşanmıştı. Şu an hatırlayabildiğim en çarpıcı örnek, kıpkırmızı bir hırka ile ilgili olanı. Şimdi babalarının lacivert kahverengi ekseninden çıkmayan, son derece muhafazakar giyim tarzı olduğunu söyleyen biri göz önüne alınırsa, bu domates rengi hırkanın tüm iyi niyetlere karşın büyük bir fiyasko olması kaçınılmazdı. Oysa amaç babayı süslemekti ve onlar kırmızı hırkaları çok beğeniyorlardı. Küçük kızlarının büyük bir mutlulukla sundukları armağan paketini açtığında babalarının yüzü görülecek haldeydi. Olduğu yerden fırlayıp da onu ısıracakmış gibi bakıyordu domates renkli hırkaya. Neyse, kendini çabuk toparladı, armağanını evirip çevirip baktı ve ilk kez bir kırmızı hırkam oldu diyerek teşekkürlerle ikisini de öptü. O gece babanın şerefine mutlu akşam yemeğine çıkıldığında iki kardeş birbirlerine bakıp gülümsediler. Çünkü babaları yemeğe çıkarken özenle seçtikleri armağanı kırmızı hırkayı giymişti. Gerçi o hırkayı bir daha gören olmadı. Ama o gece babalar günü için yenen akşam yemeğinde sonunda babalarını şöyle gönüllerince süslemiş olmanın mutluluğunu yaşamışlardı ya, önemli olan da buydu. Babalarının zarif davranışlar içinde olmalarını istiyorlar demiştik ya, babam kahvesini içerken tam anlamıyla tadını çıkarırdı. Önce kahvesini onun deyişiyle, usulünce ve de minik bir tahta kaşıkla karıştıra karıştıra pişirir, sonra da mevsimine göre ya balkonda ya da salonda manzara gören koltuğuna gömülür ve büyük bir keyifle höpürdete höpürdete içerdi. Her höpürdetişten sonra da derin bir oh çekerdi. Bu sazlı sözlü kahve içiş küçük kızımın hiç de hoşuna gitmezmiş meğer. O sıralar 4 yaşlarında olmalıydı. Bir gün dayanamayıp, "Dedeciğim fincanı yutacaksın," deyiverdi. "Böyle höpürdeterek içmemi beğenmedin mi?" diye sordu babam. "Hayır," diyerek kızım başını iki yana salladı. Babam bir an düşündü. Sonra kahvesinden kocaman bir yudum daha alıp, "Hüp diye de içerim, lüp diye de içerim. Burası benim evim," dedi, gözlerinde yanıp sönen muzip ışıltılarla. Baba neyse neydi ama söz konusu olan dedeydi ve konuyu kapatmak en akıllıca davranış olacaktı. Ve yine mektuplardan alıntılar. Her zaman evde baş başa olduğumuz zamanlarda bile özensiz kıyafetlerle dolaşmamalı. Görgü kurallarını görmezlikten gelmemeliler. Babam yemeğini doğru dürüst yemeli ve çatalıyla salatanın içinden almamalı. Koltukta yayılır gibi oturmamalı. Annemle babamın kendilerine özen göstermedikleri, kendilerini sevmedikleri kanısındayım. Her zaman canından bezmiş bir durumda 20 senelik yırtık pırtık eşofmanları, karışık saçları, sapsarı yüzleriyle karşımdalar. Oysa annem biraz makyaj yapsa, babam İngiltere'den alıp da giymeye kıyamadığı eşofmanını giyse ve biraz daha kendilerine özen gösterseler onlara bakmaya doyamayacağımı biliyorum. Babamın rakı içmesi hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Ve keşkelerden bir demet. Annemle babamın arabada sigara içmeleri hiç hoşuma gitmiyor.